Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. فَاِنَّ اَسْتَغَى الْحَد۪يثِ كِتَابَ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَد۪يهِ هَد۪ي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kardeşler, Allah izin verirse bugün dersi iki kısa bölüm halinde sunmaya çalışacağız. İlk bölümde Müslümanın şahsiyetiyle ilgili olan hadislerden birkaç örnekle izahlarda bulunmaya çalışacağız. İkinci dersimiz ise altın kaideler dersimizin hiç olmazsa 30. bölümünü tamamlayalım ki daha sonra ihtiyaç olduğunda tekrar dönüş yapabiliriz. Bugün bu Müslümanın şahsiyetiyle ilgili olarak sunacağımız konu, malumunuz olduğu üzere, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davet konusunda, yani insanları Allah Azze ve Celle'nin dinine davet konusunda niyetli olan, yani bu konuda her Müslüman bir nebze görevlidir bildiği oranda. Yani üzerine düşen bir davet görevi de vardır. Bu aynı zamanda La İlahe illallah kelime-i tevhidinin şartları arasında da sayılmıştır. Yani nasıl ki işte bilmek, ihlas, bunu samimiyetle söylemek gibi şartlar, yakin, tevekkül, bunlar sayıldığı gibi bu La İlahe illallah'a, yani İslam'a davet, tevhid kelimesinin Müslümana yüklediği şartlardan birisi arasında sayılmıştır ilim ehli tarafından. Fakat bir sıkıntı var ki bu da kendilerini İslam'a nispet eden ve insanları İslam'a davet eden pek çok Müslüman da maalesef şahsiyetin olgunlaşması, şahsiyetin yerleşmesi, yani İslam şahsiyetinin yerleşmesi konusunda bazı problemler son zamanlarda daha fazla görülmeye başlamıştı. Bu sebeple hem kendi nefsimize nasihat olması açısından, hem bildiklerimizin tekrarı ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadisleri üzerinde düşünüp ibretler çıkarmak açısından bu hadisleri sunmaya çalışacağız. Her Müslümanın bu konuda kendisinden başlaması gerekir. Yani davet konusunda kendisinden başlaması gerekir. Önce kendisinin bir İslam şahsiyetine sahip olması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her amelin bir dinçliği vardır. Her dinçliğinde bir durgunluğu vardır buyuruyor. Kimin durgunluğu sünnetime uygun olursa o hidayet bulur. Kimin durgunluğu da sünnetimden başka bir şeye göre olursa o da helak olur buyurmuştur. Yani bu amellerin dinçlik dönemlerinde kişiye bir neşat, zindelik halleri, dininden dolayı, dindarlığından dolayı bir zindelik hali olduğu zaman kişi haddi aşmamalıdır. Bunun arkasında bir durgunluk gelecek. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi insan demek ki İslam'a girdiğinde veyahut dinini yaşamaya, şuurlu bir şekilde yaşamaya başladığı zaman bir dinçlik hissediyor. Bu dinçlikten sonra bir durgunluk gelecek diyor. Buna işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve şu uyarıda bulunuyor. Nasıl ki dinçliğinde orta yolu muhafaza ettiyse, ileride bu durgunluk anı geldiğinde de sakın bu muhafaza ettiğin orta yolu bozma, taviz verme, bu çizgiden sapma. Yani kişinin demek ki bir artı sonsuz, bir eksi sonsuz olmak üzere iki aşırılığı, ifrat ve tefritin arasında amel etmesi gerekiyor. Dinç anlarında da, bu dinçliğin kaybolduğu durgunluk zamanlarında da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiye ettiği, yetiştirdiği sahabelere baktığımızda ise onlar bu menheci, yani amellerde itidal noktasını en güzel şekilde muhafaza etmişlerdir. Yazarlardan birisi Ahmet Zeki Saffet, Cemheretu Hutebil Arab adlı eserinde sahabeleri şöyle niteliyor. Bunu şundan dolayı aktarıyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin büyük çoğunluğu gençler idi. Hatta bakarsınız bir İbn Ömer radıyallahu anh 14-15 yaşlarında işte Bedir Savaşı'na katılmak gibi bir talepte bulunuyor. Diğer bazı sahabeler, yani bugün pek çok hadislerini okuduğumuz sahabeler o sıralarda 13-14-15 en fazla 20 bu civardaki yaşlardaki insanlardı. Yani o gençliğin tam bu kanın deli aktığı zamanları yaşayan gençlerdi. Onlar böyle olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle terbiye etmişti ki bir haddi, orta çizgiyi korumuşlardı. İşte onları bu bahsettiğimiz yazar şöyle anlatıyor. Fakat onlar gençliklerinde de olgun idiler. Kötülüğe karşı gözleri yumarlar, batıldan ayaklarını çekerlerdi. İbadetten dolayı zayıflamış ve uykusuz idiler. Yarın ölecek canları satarak karşılığında hiç ölmeyecek canlar satın almışlardı. Yani şehadet için ellerinden gelen gayreti göstermeleri, cihatta şehit olmayı arzu etmelerini işaret ediyor. Allah onlara gecenin ortasında nazar ederken onların sırtları Kur'an cüzleri okumaktan eğik olurdu. Cennetten bahseden bir ayete geldiklerinde onu arzulayarak ağlarlar, cehennemden bahseden bir ayete geldiklerinde ise hıçkırığa boğulurlardı. Sanki cehennemin soluğu iki kulaklar arasında olurdu. Yer onların dizlerini, ellerini, alınlarını yemişti. Gecenin yorgunluğunu gündüzün yorgunluğuyla birleştirmişlerdi. Namazla kıyamlarının uzunluğundan ve oruçlarının çokluğundan dolayı renkleri sararmış, bedenleri bitkin düşmüştü. Allah için bu yaptıklarını azımsıyorlar, Allah'a verdikleri sözü yerine getiriyorlar ve Allah'ın vaadine koşuyorlardı. Şüphesiz hepimizin de onlar gibi olmaya, onlara benzemeye çalışması gerekir ki bu sahabelerin çoğu hayatlarında cennette müjdelenmiş kimselerdi. Yani amellerinde çok fazla iştihad etmelerine, çok fazla çaba sarf etmelerine bile belki gerek yoktu. Onlar böyle olmalarına rağmen, yani kendi hayatlarındayken cennetle müjdelenmiş olmalarına rağmen kimisini bakarız ki münafıklıktan korktuğu için gözyaşları içerisinde kalıyor. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh gibi. Bir başkası helak olduğundan korkuyor. Hanzala radıyallahu anh gibi. Veya bunun emsalleri çoktur. Onlar ahiret endişesini ahirette kaybetme veya azaba uğrama endişesini derinden hissediyorlardı. Evet. İslam şahsiyeti, anlatmaya çalışacağımız İslam şahsiyeti Allah Azze ve Celle'nin dininin tamamen uygulanmasıyla oluşur. Demek ki İslam'a davet edecek kimse, hani dedik ya önce kendisinden başlamalı, bu İslam'ın hükümlerinin tam anlamıyla uygulanmasıyla oluşur. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 208. ayetinde, "Ey iman edenler, barış ve kurtuluş dini olan İslam'a tam olarak girin." Tam anlamıyla girin buyurmuştur. Bu konuda kişiliğin, İslam şahsiyetinin oluşmasında delil olarak zikredeceğimiz hadislerin ilki, eskiden beri hadis alimlerinin de tasniflerinin en başında zikrettikleri niyet hadisidir. Bu Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'den geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ameller ancak niyetlerledir ve her kişiye ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin de hicreti ulaşmak istediği bir dünyalık veya nikahlamak istediği bir kadın içinse onun da hicreti elde etmek istediği şeyedir. Bu hadis dinin çok önemli bir takım kurallarını içeren bir hadis. Dinin temel rükünlerinden birisi olarak zikredilmiş, böyle sayılmıştır. Burada şuna dikkat çekebiliriz. İnnemel a'malu binniyat hadiste geçen bu ifade, sadece bu kadarlık kısmıyla innemel a'mal ifadesinde innema hasr içindir, sınırlamak içindir. El a'mal ile kastedilen elif lamlı geldiğinden dolayı, yani marife olarak geldiğinden dolayı meşru amelleri kasteder. Yani gayrimeşru ameller niyetlerledir hadisin kapsamına girmez. Çünkü buradaki lam-ı tarif meşru olan amelleri sınırlamak içindir. İnnema hasr edatı ise amelleri sınırlamak değil. Ancak meşru olan amellerin ancak niyetle birlikte gerçekleşeceğini, niyetle birlikte sahih olacağını, Allah tarafından ancak bu şartla kabul edileceğini ifade etmek içindir. Buradaki bin niyat ifadesindeki marifelik ise o niyetlerin samimi niyetler olmasını belirlemek içindir. Yani innemel amalu bin niyat, o amelden kastedilen niyet neyse, meşru amel işliyorsun ama niyet olmazsa, sahih bir niyet olmazsa, sağlam bir niyet olmazsa o meşru olan amel kabul görmez. Samimi bir niyetin var, niyet gerçekleşmiş fakat amel meşru bir amel değilse bu da Allah katında geçerli kabul görmez. Çünkü iki tane temel şart olarak çeşitli vesilelerle kayda olarak da zikrettiğimiz iki tane temel şart ibadetlerin, amellerin kabulünde bu hadiste bir arada zikrediliyor esasında. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin rızası için yapılmış olması, Allah'a yönlendirilmiş olması. İkincisi o amelin doğru olması, yani meşru olması, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından meşru kılınmış olması. İşte bu amel şahsiyet sahibi bir Müslümanın, doğru menheç sahibi bir Müslümanın çok dikkat etmesi gereken bir hadis bu hadis. Bu delil ile hareket etmeyi vacip kılar Müslümana. Çünkü amelin meşru olması lazım. İbadet edeceksin, rastgele ibadet edemez. Nasıl ibadet edersen et, yeter ki Allah'a ibadet et diyemez demek ki şahsiyet sahibi bir Müslüman. Şahsiyet sahibi Müslüman, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir meşruluk delili varsa, sünnette varsa ancak onunla amel eder. Delille amel eder, meşru bir amelde bulunur ve bu meşru amelini de Allah Azze ve Celle'ye halis kıldığı niyetle süsler. Bu ikisi olmayınca işte amel geçerli değil. Nitekim bu hadisin vurut sebebi olarak Taberani Mucemül Kebir'inde İbn Mesud radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Hicret olduğu sırada kendisine Muhacir-i Ümmü Kays lakabı verilen birisi var bu olaydan sonra. Bu adam hicret edenler arasında bulunan bir kadını nikahlamak için hicret edenlerin arasına katılıyor. Yani onun niyeti Allah ve Resulü için hicret değil. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yalnızca Allah ve Resulü'nün emirlerini gözeterek çıkmıyor hicrete. Hicret ediyor. Yani bakın meşru bir ameli gerçekleştiriyor. Fakat niyetinde Allah Azze ve Celle'nin rızası dışında başka gayeler karışmış. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kimin niyeti nikahlamak istediği bir kadınaysa, kimin hicreti bundan dolayıysa onun hicreti de onadır. Bu sebeple bu adama artık diyor Muhacir-i Ümmü Kays dediler. Ümmü Kays adlı kadının muhaciri, yani onu nikahlamak için hicret ettiğinden dolayı bunu söylediler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen kutsi bir hadiste daha önce çeşitli sebeplerle zikrettik bunu da. Allah Azze ve Celle bu kutsi hadiste ben ortaklardan en münezzeh olanıyım buyuruyor. En müstahni olanıyım buyuruyor. Yani ortağa ihtiyacı olmayan benim. En az ihtiyacı olan, hiç ihtiyacı olmayan benim diyor. Kim bir amelinde bana bir başkasını ortak koşarsa, bakın ameli yapıyor. Allah için yapıyor o ameli. Fakat Allah için yaptığı bu ameline başka bir gayeyi de karıştırıyor sadece. Benim o amelle bir ilişiğim olmaz. Onu bana ortak koştuğu kimseyle amelini baş başa bırakırım diyor. Yani Allah Azze ve Celle kendisine sunulan ameli katışıksız istiyor. Bu hadis aynı zamanda şuna da işaret ediyor. Çok önemli bir ayrım bu. Bid'at ile şirk olan amellerin arasında bir ayrım. Mesela bid'at nedir? Bid'atı işleyen kimsenin niyeti halistir. Yani Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak istiyor. Niyeti düzgün. Allah'a arzuluyor. Allah'a bir ortak koşmuyor bidatinde. O ameli işledi sırada. Ne olabilir mesela? Bidat bir namaz düşünün. Mesela Leyla-i Kadir gecesi. Leyla-i Kadir namazı. Kadir gecesi namazı diye insanların kıldığı bir namaz var. Veya Regaib gecesi namazı diye kıldıkları bir namaz var. Şimdi insan bunu 12 rekat kılıyor. Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmayı arzuluyor. Hedef Allah Azze ve Celle. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından meşru kılınmadığı için bu kimsenin ameli bid'at. Yani Allah tarafından kabul edilmeyen bir amel. Bir de bir amel düşünün ki bu Allah Azze ve Celle'ye halis kılınma şartını kaybetmiş. Hem de meşru bir amel. Yani dinde meşru kılmış bir ameli düşünün. Allah'tan gayrısına yönlendiriliyor. Namaz meşrudur. Secde meşrudur ama kime yapılırsa meşrudur. Yani secde yalnız Allah Azze ve Celle'nin hakkı. Dua yalnız Allah Azze ve Celle'nin hakkı. Yani kendisine dua edilmesi. Bir kimse bu meşru olan ibadeti meşru sınırlarına uyarak Allah'tan başkasına yönlendirdiği zaman bu da şirk oluyor. Bir başkası mesela rabıta. Rabıta nedir? Namazda bile göstermediğin, namazda bile özenmediğin bir huşuyla kıbleye abdestli bir şekilde oturarak şeyhini düşünmen. Yani zikir ibadetini, zikir Allah Azze ve Celle zikredildiği zaman o ibadettir. Allah Azze ve Celle değil de şeyhini düşünüyor ve ondan bir takım feyizler geldiğini, yani Allah Azze ve Celle'ye eşit bir şekilde namazındaki huşusu gibi rabıtada huşu duysa, eşit şekilde duysa bu yine şirk olurdu. Kaldı ki rabıtada namazdakinden bile daha fazla huşu şart koşuluyor. Tam bir odaklanma şart koşuluyor. Yani bunlar da şöyle diyorlar. Nasıl ki Kabe namazın kıblesi ise şeyhlerimiz de Allah'ı zikretmenin kıblesidir demiş oluyorlar. Hakikati budur. Yani biz diyor mesela bunların bu İstanbul'daki Mahmud Efendi dedikleri şahsın halifelerinden birisinin sitesinde gördüm. Aklınca yani mal bulmuş mağribi gibi derler ya bir hadis bulmuş bunun üstüne saldırıyor. Hadis şu şekilde Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh rüyasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın alnına secde ettiğini görüyor. Gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyor bu durumu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da haydi diyor rüyanı doğrula diyor. Yere yatıyor ve o da eğilip alnına secde ediyor. Bu rivayet çeşitli lafızlarla gelmiş. Biz burada kritiğine, ayrıntılarına girecek değiliz. Fakat sahih olduğunu kabul ettiğimiz takdirde. Farz edelim ki bu sahih bir rivayet. Bunu işte diyor nasıl ki diyor Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisini kıble edinerek ona secde etmeyi amaçlamadı. Onu kıble edindi. Biz de diyor rabıtamızda yaptığımız bundan ibaret. Ne var ki bunda diyorlar. Şimdi biz öncelikle şunları bilmek zorundayız. Yani burada innemel a'malu yani el taksı dedi ki meşru ameller için ilk önce böyle bir uygulamanın meşru olduğunu ispat edilmesi lazım. Yani bu şekilde bir rabıta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında da yok. Sahabelerin uygulamasında da yok. Ne zaman çıkmış? Hicri 8. asırda ilk üzerinde buna benzer sözler edilmiş. Hicri 11. 12. asırlarda ise bugünkü şeklini almış bir ibadet. Ve bakıyorsunuz ki bu insanlar buna Kur'an-ı Kerim'den delil getiriyorlar. Mesela Estağfirullah Ya eyyühellezine amenuttegullâhe ve kûnû ma'assâdıkîn. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. İşte diyorlar biz her zaman şeyhlerimizle beraber olamayız. Yani her anında beraber olamayız. Onların yokluğunda da onların rabıtalarını yaparak bu birlikteliğimizi sağlarız diyorlar. Bu ayeti delil getirmelerine verilecek birinci cevap bu uygulama Kendileri de kabul ederler ki, dediğimiz gibi 8. asırda ilk alametleri ortaya çıkmış, 11. asırda ise bugünkü şeklini almış dedik. İlk olarak Halid-i Bağdadi Er-Risalesinde bundan bahsediyor. Yani bugünkü şeklini almış halinden ilk defa Halid-i Bağdadi tasavvufa dair bir risalesinde bahsediyor bu rabıta olayından. Şimdi bu asra kadar ne sahabeler, ne tabi'in, ne tebe-i tabi'in, ne müçtehid imamlar, bunlardan hiçbirisi bu ayetten böyle bir şey anlamamışlar. Ve onların dediklerine göre bu dini eksik yaşamışlardır. Bu ise mantıksızlığı ortada olan bir şeydir. İkincisi, dedikleri sözler şu açıdan da batıldır. Eğer sadıklarla beraber olun ayetinden maksat, yokluklarında alimlerin, peygamberlerin, velilerin, bunların gıyabında onları düşünüp rabıtalarını etmekse, bunu herhalde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hanzala münafık oldu diye sokağa fırlayan Hanzala'ya söylerdi. Hanzala radıyallahu anh ne diyordu? Ey Allah'ın Resulü diyor, yani neden münafık hissediyorsun kendini diye sordum da, ey Allah'ın Resulü, biz senin yanındayken öyle alemlerde geziyoruz ki, yani öyle duygulanıyoruz, öyle hisleniyoruz ki, senin yanından ayrıldığımız zaman bunu tekrar bulamıyoruz bu tadı diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise diyor ki ona, ey Hanzala, bazen öyle, bazen böyle. Yani demiyor ki ona, benim yanımda olmadığınız zamanlarda, sohbetimden ayrıldığınız zamanlarda da rabıta yapın. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabede kendisini münafık hissettirecek kadar bir sıkıntı olmasına rağmen asla böyle bir yol göstermiyor. Bu da gösteriyor ki bu arkadaşların Tevbe suresi 119. ayetini delil getirmeleri lafızları yerinden kaydırmaktır. Dinde tahriftir ve sonradan icat edilmiş bir bid'ate kılıf bulma çabasından ibarettir. Evet, Huzeyme bin Sabit rivayetinde bu manada düşünebiliriz. Yani sözün özü şu, kastetmek, anlatmak istediğimiz mana şu. Ameller ancak niyetlerledir. Sözü şu manada. Dinde meşru olan ameller, birincisi amelin meşru olması lazım. Yani peygamberden gelmesi lazım. Ümmet icma etmiştir ki ibadetlerde kıyas kabul edilmez. Yani biliyorsunuz kıyası kabul edenler vardır İslam alimlerinden, kabul etmeyenler vardır. Kabul edenler dahi ibadetler konusunda kıyas kesinlikle caiz görmezler. Yani ehl-i sünnetin ittifak ettiği temel menheci noktalardan birisidir bu. İbadetler konusunda kıyas asla kabul edilmez. O halde sonradan çıkacak bir ibadet olamaz. Nitekim din tamamlanmıştır. Tamamlanmış olan dinde kulu Rabbine yaklaştıracak her şey beyan edilmiştir. Tıpkı Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste olduğu gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ben sizleri gecesiyle gündüzü eşit olan apaydınlık bir yolda bıraktım. Kim bu yoldan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sizi cennete yaklaştıracak her şeyi açıklamış bulunuyorum. Ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi size beyan etmiş bulunuyorum buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu dinde kulu Rabbine yaklaştıracak konularda hiçbir eksiklik söz konusu değil. Din tamamlanmış, din kamildir. Yani Maide Suresinin 3. ayeti, en son inen ayete iman etmemiz bu gibi iddiaları, bu gibi batıl amelleri reddetmemizi gerektiriyor. Öyle bir şey ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Musa Aleyhisselam'ın hatıraları olarak kalan bazı notların dahi okunmasından razı olmamış, Ömer radıyallahu anh gibi bir sahabeye şiddetli sözler söylemiştir. Kardeşim Musa dahi bugün hayatta olsa gelip benim şeriatıma, benim beyan ettiğim bu dine tabi olmaktan, benim sünnetime tabi olmaktan başka bir yolu, başka bir seçeneği yoktu buyuruyor. Nitekim İsa Aleyhisselam da aynı şekilde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla hükmetmek zorundadır. Yani peygamber dahi, bırakın veliyi, hani diyorlar ya Kur'an ve sünnet nasları getirdiğinizde velilerin vardır bir bildiği, onlar bu işin sırrına, batınına vakıftır. Bunun gibi kılıflarla bu Kur'an ve sünnette gelen zahiri reddediyorlar, terk ediyorlar. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında bunların önüne geçmiş bir peygamber dahi olsa, Musa aleyhisselam dahi olsa, ullazm bir peygamber dahi olsa, benim sünnetime tabi olmaktan başka bir yolu yok. O yüzden başka yollar, başka kapılar aramayın. Yani nefis terbiyesi mi istiyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinde. Tevekkül, zikir, ihlas, artık ne arıyorsan kulu Rabbine yaklaştıracak her şey Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahih sünnetinde. Bunun dışındaki kapılar kapanmıştır. İşte elif lam takısı, el amal kelimesindeki elif lam takısı bütün bu manaları içermektedir. Amel meşru olacak. Meşru olduğu gibi de bu bir niyet ile olmalı. Niyetsiz amel, meşru bir amel dahi olsa, niyet gerçekleşmediği sürece veya niyet sadece Allah Azze ve Celle'ye halis kılınmadığı sürece, o niyet ıslah edilip de Allah'a halis kılınmadıkça, başka gayeler aradan çıkmadıkça yine bu amel kabul edilmez. İşte bu hadis bunlara delalet ediyor. Amelin direği ihlastır. İhlas sayesinde kalpler dosdoğru olur, gönül huzur bulur ve kişi dininin doğru yolunu ihlas sayesinde öğrenebilir. Böylece evlere kapılarından girmiş olur. Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinde buyurduğu gibi evlere kapılarından girin. İşte kişi ihlas ile, bu niyetindeki ihlas ile evlerin kapılarından girmiş olur. Kişi yapması gereken farzları ve üzerine düşen hakları sadece ihlas sayesinde bilebilir. Yani burada kastedilen şu, birincisi farzları eda etmesiyle kastedilen Allah Azze ve Celle'nin kul üzerindeki haklarıdır. Diğer bazı haklar da kulların kullara karşı hakları. Öyle ki bazı hakları Allah Azze ve Celle, yani insanların birbirlerine karşı olan haklarını kendisine imanla bağlamıştır. Mesela komşuları, etrafındaki insanlar, diğer Müslümanlar elinden ve dilinden selamette kalmadıkça bir kimse hakikatiyle Müslüman olamaz. Yani Allah Azze ve Celle dinine tabi olmayı, bir kimsenin kendi dinine, İslam dinine selametle girebilmesini insanlarla ilgili haklarını da gözetmesine bağlamıştır. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Yani Allah Azze ve Celle'nin hakkı ön plandadır. Fakat kul hiçbir zaman insanlarla ilgili haklarını da ihmal etmemeli. Mesela işte Cibril aleyhisselam bana komşu haklarını o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu varis kılacak kişiye zannettim diyor. Bundan endişe ettim. Komşu hakları ve bunlar düşünün Müslümanların, tevhid ehlinin birbirlerini sevmeleri imanla bağdaştırılmış. Bunlar hep imanla beraber bağlanmış bir şekilde zikrediliyor. Ve bir kimse düşünün, işte komşum bana kendisinin bana karşı üzerine düşen görevleri yerine getirmiyorsa, komşum bana kötülük ediyorsa, akrabam bana sıla-i rahimde bulunmuyor, benim haklarımı gözetmiyorsa, o halde ben de onun haklarını gözetmem. Ben de komşumun haklarını gözetmem deme hakkına sahip değildir. Bu şu manaya gelir. Komşum iman etmiyorsa ben de iman etmem. Akrabam iman etmiyorsa ben de iman etmem. Çünkü biz amellerin imandan olduğuna inanıyoruz. Yani ameller imandansa biz bu amelleri Allah Azze ve Celle için yapıyoruz. İnsanların haklarını, yani kullar arasındaki hakların yerine gelip gelmemesi önemli değil. Ya işte ben Allah için çalışıyorum. Fakat işte beraber bulunduğum arkadaşlar benim kadar çalışmıyor diye düşünceye saplanırsa herhangi birimiz, bilsin ki bu şeytani bir vesvesedir. O kimseye yaptığı hayırlar varsa o hayırları da elinden çalmak için şeytanın düşürdüğü bir vesvesedir. Kişinin amelini beğenmez. O amelini beğendiği zaman, kendisinden bildiği zaman o kul kaybetmiştir. Seni o amellere muvaffak kılan Allah Azze ve Celle'dir. Eğer başarılı kılınmışsan Allah'a hamd et. Ve bu hasretin senden kaybolmaması için Allah'tan yardım iste. Bu yolda daha fazla. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi ve ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum diyor. Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Yani hiçbir arkadaşımız, hiçbir kardeşimiz üstüne düşenleri yapmasa bile ben bunu yapanların ilki olmakla emrolundum. Yani her birimiz teker başımıza eğer şu içerisinde bulunduğumuz vakada, bu toplumun vakası içerisinde ki düşünün sokağa çıkamaz olmuşuz, evimize giremez olmuşuz. Yani inanın evimizin içerisinde sokaktakinden daha fazlası var. Televizyondur, şudur, budur, bunun gibi. Konuşmalarımız Allah'ın zikri değil de Ahmet'in, Mehmet'in zikri yani gıybetle zikri ise. Bunlar ciddi bir gaflet içerisinde olduğumuzun göstergesi. Bu sadece işte kullar arasında yürüyen şeyler. Yani bu kadar bu toplum fıskın içerisinde dalmış, insanlar açık saçık geziyor, günahları cehren işliyorlar, açıkça işliyorlar deyip de insanları suçlayıp kendini temize çekme vartasına düşmemen gerekiyor. Buna da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimse derse ki bu toplum helak oldu, o helak olanların en şiddetlisidir. O kimsenin kendisi daha fazla helak olmuştur diyor. Neden? Baltayı nefsinden kaldırıp da hemen başkalarına yönlendirmeye başlamış. Münafıkların hasletleriyle ilgili ayetler okuyorsun, hadisler okuyorsun. Ha Ahmet'te var bu, Mehmet'te var demeye başladıysan sen o ayette murad edilen manayı gafletle karşılamışsın demektir. İlk önce nefsinde, bende bu olabilir. Potansiyel olarak her birimiz nifak hasletleriyle baş başa olabiliriz. Ve şu bir gerçektir. Daha sonra belki gelecek ama mümin müminin aynasıdır diye malum bir hadis var. Herkesin dilindedir. Mümin müminin aynası nasıl olur? Eğer kardeşinde kusur görüyorsa bil ki o sana ait bir kusurdur. Eksiğiyle veya fazlasıyla sende aynen vardır o. Eksiğiyle veya fazlasıyla aynen vardır. Falanca haset yapıyor. Ha, demek ki bende az ya da fazla haset var ki ben ondaki haset bana batıyor. Falanca kibirli. Ha, demek ki hemen diyeceğiz ki bende bir kibir var. Mümin kardeşim de bana aksetti bu. O ayna sadece. O bana ayna sadece. İşte müminin mümine ayna olması demek bu demektir. Yani kardeşinde bir kusur gördüğün zaman, gözüne bir kusur iliştiği zaman hemen şunu düşüneceğiz demek ki. Bende bu kusur var. Az ya da çok hiç önemli değil. Bu kusur bende de var. En azından toplumun değerlendirilmesine gelince işte toplum helak oldu, toplum fesada düştü, fıska düştü, fücra düştü, küfre düştü. Bunun gibi yargılara, değerlendirmeye gittiğimiz zaman biz o toplumun bir bireyi olarak kardeşim bu toplum küfre düştüyse ve sen iman üzere kaldıysan sana onların üzerine düşenden çok daha fazla bir görev düşmüştür. Nedir o? Fitne kalmayıncaya kadar mücadele etmek. Yani şirk yok oluncaya kadar, küfür yok oluncaya kadar ve şirkin, küfrün kardeşi olan fısk, aleni işlenmesi ortadan kayboluncaya kadar sana çok daha büyük bir mücadele düşmüş demektir. Ve bu mücadeleyi yapabilmek için de kişinin fert olarak Müslüman şahsiyetiyle donanmış olması gerekiyor. Allah Azze ve Celle hiçbir peygamber göndermemiştir ki bu peygamberler kavimlerine tebliğe başlamadan önce onların o kavimleri tarafından kabul edilecek bir takım hasletleri olmasın. En yakın muhatap olduğumuz Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın siretine baktığımızda onun daha kendisine İslam, nübüvvet gelmeden önce, Kur'an kendisine indirilmezden önce el-emin sıfatıyla tanındığını görüyoruz. Öyle ki o tebliğine başladıktan sonra canını almaya kasteden düşmanları dahi, müşrikler dahi mallarını başkasına güvenmiyorlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a güveniyorlardı. O Ali radıyallahu anh'ı yerine yatırdığı kıssayı düşünün. Giderken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ey Ali ben gidiyorum ama şu mal falancanın, şu mal filancanın, şu mal Ebu Cehil'in yani kendisini öldürmeye kastetmiş müşriklerin malları kendisine emanetti. Öldürüyorlar, öldürmeye kastediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam giderken bunu vasiyet ediyor. Bunu emrediyor. Bu falan müşriğin, filan müşriğin bu malları sahiplerine iade et. Şuna bak. İşte demek ki Müslüman şahsiyetiyle donanmak demek, davetin öncesinde Müslüman şahsiyetine bürünmek demek, bu demek. Yani toplumun kabul değerleri açısından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mükemmel bir örnekti. El emindi. Ondan asla yalan beklenilmezdi. O kul haklarına nasılsa bunlar müşrik oldu, nasılsa bunlar İslam'a savaş açtı diyerek onların mallarını kendisine, yani belli bir anlaşma koşuluyla tabii bu, kendisine güvendikleri mallarını kendisine helal saymadı. Fakat günümüzde öyle şaz bir takım topluluklar ortaya çıktı ki kendilerini selefe nispet etmelerine rağmen, tevhid ehli gibi bir takım söylemlere sahip olmalarına rağmen çarşaflı, sakallı Müslüman bunlar. Pazarlardan aşırma, hırsızlık ve pazarcılar nerede bir sakallı görse, nerede bir çarşaflı görse hemen bir korunmaya başlıyor. Bu hale gelmişti bazı yerlerde. Tekfir düşüncesinden dolayı. Yani ölçüyü kaçırmaktan dolayı. Az önce bahsettiğimiz ölçüdür bu. Naslara muhatap olurken ilk önce nefsini o naslara muhatap etme meselesini ihmal etmelerinden dolayı. Yani münafıklardan mı bahsediyor, kafirlerden mi bahsediyor? Hemen nefsimizin o potansiyeliyle sorguya çekilmesi, bir zapt altına alınması lazım. Başkalarına yorumlamazdan önce. İlk önce bu nasların muhatabı biziz çünkü. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla mı hükmediyor bu toplum? Bu nas sadece onlara değil, bütün Müslümanları, herkese ilgilendiren bir nastır. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek. Bu büyük ya da küçük derecesine göre farklı da olsa her halükarda Allah Azze ve Celle'ye büyük bir isyan. Hem de küfür diyerek nitelenmiş bir isyan. Kişiyi, sahibini küfre kadar götüren bir isyan. Demek ki başkalarının, mesela muayyen bir şahsın tekfir edilmesi senin imanını boşa çıkaracak bir varta. Böyle bir tehlike taşıyor. O kimse küfrün şartları onda oluşmamış, engelleri ortadan kalkmamışsa o kimseye kafir demen senin imanını boşa çıkarıyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu net, kesin bir şekilde söylüyor. Bir kimse bir kimseye ey kafir derse bu söz ikisinden birine mutlaka döner. Boşa gitmez yani o söz. Ya itham ettiği kişi gerçekten kafir olmuştur, sahibini bulur. Veyahut onda bu şartlar yerine gelmemişse o gün aynen kendisine döner. Üçüncü bir şık yok. Yani şeytanın burada bir Müslümanı aldatabileceği en güzel oyun burası. Başka birisini tekfir edip, yani Allah'ın indirinden başkasıyla hükmettirerek onu küfre düşürmek o kimseyi. Yani başkasında küfrü işleyen başkası ama bu onu tekfir ettiği için bu küfre giriyor. Nasıl oluyor bu? İşte Allah Azze ve Celle gayurdur, kıskançtır. Yani hükümlerinin tatbik edilmesi konusunda kıskançtır. Mesela Sa'd bin Ebi Vakkas olayında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hani soruyor ya, şayet eşini başka bir erkekle görsen ne yaparsın? Hemen kellesini alırım diyor, kılıcımı sıyırırım, hemen kellesini alırım, ikisini de gebertirim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Sa'd'ın kıskançlığına şaşırıyor musunuz diyor. Şunu iyi bilin ki Allah daha kıskançtır. Ne konuda? Hükümlerinin uygulanması konusunda. Yani Sa'd'ın tavrını beğenmiyor. Neden? Çünkü Sa'd radıyallahu anh'ın yaptığı bu iş Allah'ın hükümlerine uygun bir şey değil. Evet, fiil çok çirkin. Yani zina çok çirkin bir şey. Hele bir insan kendi hanımıyla, kendi yakınıyla bunu tahayyül etmesi bile, böyle bir şeyin gerçekleşeceğini düşünmesi bile insanı kahreden bir şeydir. Böyle bir anda dahi Allah Resulü diyor ki Allah Azze ve Celle ise daha gayurdur, daha kıskançtır. Sa'd bin Ebi Vakkas böyle bir şeyde onlar çirkin, daha çirkin bir fiil işlemiş olmasına rağmen o bunları öldürürse bakın 4 şahit getirmemiş. Ve kadıya, o infazı kadı uygular. Sen uygulayamazsın. Kadıdan başkası uyguladığı zaman mesela zina haddini Allah Azze ve Celle ona daha fazla gazap eder diyor. Evet, onların işlediği bir çirkinlik. Ama bunun işlediği de Allah'ın gazap ettiği başka bir şey. İşte bunun gibi tekfir hükmü de böyledir. Bir Müslümanın tekfiri kadının işi. Yani elinde yaptırım gücü olan, hüküm sahibi, hüküm verdiği zaman ölümüne ferman verdiğinin kellesi gider. Hüccet ikame edip de tevbe ederse onun da serbest bırakılmasına hükmeder. Bu kadı tekfirin manilerini ve şartlarını bilir. Ama bu vatandaşlar, yani kendi başlarına muayyen belirli şahısları, kendisini İslam'a nispet eden belirli şahısları tekfir eden bu şahıslar ne tekfirin şartlarını ne engellerini say desen bunlar maddeler halinde bile sayamazlar. Madde olarak saymak bile yetmiyor. Kişiye ve vakaya göre bunların tatbiki zor bir meseledir. Kadıların işidir. Ondan sonra bir de yetki. Yani birisine tekfir hükmü verildi, onun infaz edilmesi gerekir o hükmün. Ama bugün bunlar oluşmuyorsa Müslümanları iki arada bir derede bırakıp da muayyen şahıslara indirgeyerek onların İslam'ına veya küfrüne hükmetmekle meşgul etmek işte belki de şahsiyet sahibi olan Müslümanların da yolunu tıkayan engellerden birisi haline geliyor. Burada işte sabır hasletinin önemi ortaya çıkıyor. Nasıl sabır? Yahu bu kadar açık pislikler işleniyor. Allah'ın indirdiklerine aykırı. Net bunların durumu. Yani fiillerin durumu net. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünün. İbn-i Sayyad denilen şahsa gittiklerinde yanında Ömer bin Hattab radıyallahu anh'la beraber ey İbn-i Sayyad diyor, söyle bakalım. Benim Allah'ın Resulü olduğuma iman ediyor musun? Verdiği cevap şu. Peki sen benim Allah'ın Resulü olduğuma iman ediyor musun? Bundan açık bir küfür olabilir mi? Bundan açık bir küfür, yani bu kadar net bir küfür olamaz. Yani Allah Resulü'nün bizzat kendisi diyecek, sen benim Allah'ın Resulü olduğuma iman ediyor musun? O da diyecek ki, peki sen benim Allah'ın Resulü olduğuma iman ediyor musun diyecek. Konuşma bu şekilde devam ediyor. Sonunda diyor ki, Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, vallahi bu deccaldir, bırak şunu öldüreyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın ne diyor? Bırak ya Ömer. Şayet o deccal ise buna sen muvaffak olamayacaksın. Bu başkasına nasip olacak. Şayet deccal değilse öldürmenin bir faydası yoktur. Biz buradan prensip olarak şunu anlayabiliriz. İslam toplumunda yaşayan, Müslümanların arasında yaşayan, Müslümanların safında bulunan, münafık hükmünü alsa bile ona kafir hükmü verilmiyor. Kafire uygulanan uygulama yapılmıyor. Ancak nerede? Müslümanların karşısında savaşır, Müslümanların aleyhinde çarpışır, net olarak küfrünü ortaya koyar. Bunların durumu başka. Ama bu adam hala kendisini İslam'a nispet ediyor bakın İbn-i Sayyad. Hatta biraz daha zaman geçince Ebu Said el-Hudri ile arasındaki konuşmayı biliyorsunuz. Müslim'de okumuşsunuzdur. İşte bana deccal diyorlar diyor. Allah Resulü işte Mekke'ye Medine'ye giremeyecek demedi mi diyor. Bak diyor ben giriyorum. Yani hac esnasında bunu söylüyor mesela. İbadetlere devam ediyor. Sonra devam ediyor. Sonunda diyor ki ben diyor deccal değilim ama diyor bu görev bana verilse de reddetmem diyor. Yani ikinci bir sefer daha küfür sözünü söylüyor. Yani deccallik görevi bana verirse ben reddetmem sözü de bir küfürdür bak. Buna rağmen sahabelerin bu şahsı tekfir ettiklerine rastlayamıyoruz bak. Demek ki ortada küfür olan fiil ve sözler olmasına rağmen herkes atlamamış onun hemen tekfirine. Herkes haddini bilmiş. Yani kılıçla hükmü infaz etme imkanı olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile küfürleri açıkça ortaya çıkmış bir takım münafıkları kendisine şikayet ettiklerinde ben diyor Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem. Yani bir takım maslahatları da düşünüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki bize ne oluyor? Şimdi Almanya'da bazı hislerine yenik düşmüş bazı arkadaşlar tevhid söylemleriyle bunların ilim namına bir nasipleri de yok. Söylemlerden öteye geçmeyen, cihat söylemleri, tevhid söylemleri bundan öteye geçmeyen tutuyorlar bir polis bıçaklıyorlar ve o bir tane kendini bilmez, hislerine engel olamayan vatandaşın bu darbesiyle, bu hareketiyle Almanya'da yaşayan ve sair Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar müthiş bir baskı altına alınmaya başlandı. Özellikle de selefi olanlar, özellikle de tevhid ehli olanlar. Şimdi biz bu hadisin sırrını daha iyi anlayabiliyoruz. Topluma bakıp da bu toplum helak olmuş diyen bir kimse onların en çok helak olanıdır. Çünkü böyle bir bakış açısıyla baştan kaybetmiştir. Yani bu toplumu hoş görmek manasında, yani işlerinin kötülükleri hoş görmek manasında değil bak. Eğer bunda kişinin nefsini temize çekmez, kendisinin tevhidi güzel yaşadığı inancı, başkalarının ise helak olduğu inancı varsa, yani kendini temize çekmeye varsa, işte bu o toplumun, o çirkinlikleri işleyen, fitneye, fesada düşmüş o toplumun en çok helak olanı bu adamın kendisidir. Başta söylediğimiz hadis neydi? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan kutsi hadis. Ben ortaklardan en müstani olanıyım. Her kim bir amelinde benden başka bir gaye gözetirse ben onu ya o ameliyle baş başa bırakırım. Onun benimle hiçbir alakası olmaz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Sa'd bin Ebi Vakkas olayına bakalım. Şaşırıyor musunuz Sa'd'ın bu kıskançlığına? Sa'd evet zina fiiline çirkinliğinden dolayı buğz etti. Allah için buğzuna nefsi için payını karıştırmıştı çünkü. Nefsi için payı kendisinin cezalandırmasıydı işte. Allah'ın çizdiği sınırları gözetmemesi. Bir topluma hükmeden bakan, değerlendiren bir kimsenin de burada kendi üzerine düşmeyen bir şeyi, yani kadılık gibi bir vazifesi, yaptırım gücü olmadığı halde, yani infaz, hükmü infazı uygulayacak yetkisi olmadığı halde muayyen bir şahsın tekfirine hükmetmesi sebebiyle her ne kadar kendisi Allah için hükmettiğini zannetse bile, Allah için buğzundan dolayı o şahsı tekfir ettiğini zannetse bile Allah Azze ve Celle'nin kendisine yetki vermediği bir alanda haddi aşmıştır. Vakalarda komşun sana haksızlık yaptığında onun cezasını vermek sana düşmez bazen. Bunun gibi. Yani işte demek ki ihlası iyi anlayan, ihlası gözeten, niyet amel ilişkisini güzelce kuran bir insan bu sınırların, bu bahsettiğimiz olayların hepsinde veya buna benzer olan pek çok olayda bu dengeleri kurmak zorundadır. İşte İslam şahsiyeti dediğimiz şeyin birinci esası budur. Amelin meşru olması, o meşru olan amelde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği sınırların dışına çıkmamak, sahabelerin uyguladığı menhecin, metodun dışına çıkmamak ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle için ihlaslı olmak, kendi hislerini o işe karıştırmamak. İlk önce amellerde bir temizlik gerekiyor. Yani Allah'ın dışında gözetilen gayelerden o amelin bir niyetlerin bir temizlenmesi gerekiyor. Evet, sözü çokça uzattık. Hakkınızı helal edin. İşte anlatmak istediğimiz husus yapması gereken farzları ve üzerine düşen hakları, Allah Azze ve Celle'nin haklarını ve kulların haklarını ancak kişi ihlas sayesinde bilebilir. İşlerin hakkı ifrata ve tefrite kaçmadan ancak ihlas sayesinde verilebilir. İşlerin hakkını vermek o dengeyi korumaktır, muhafaza etmektir. Allah izin verirse bir sonraki dersimizde nasip olursa Müslümanın şahsiyetinin temelini oluşturan diğer bazı özelliklere geçeceğiz. Bu konulara dair hadislerin şerhini yapmaya çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk. Amin.